بالعلم أخي فهو درب بهل به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.
سل إماما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. رسول الله Efendimiz صلى الله عليه وسلم Buhari'nin rivayet ettiği hadiste diyor ki الحرب خدعة. Savaş hiledir diyor. Bu hadisine binaen alimler demişlerdir ki kişi savaşta olduğu zaman düşmanı aldatmak, taktik uygularken onu kandırmak ve buna benzer şeyler hepsi caiz oluyor. Çünkü savaş zaten buna binaendir. O seni aldatmaya çalışıyor, sen onu aldatmaya çalışıyorsun. Bunun çok tesiri vardır savaşlarda. Buna binaen İmam Nevevi Rahimullah diyor ki alimler savaşta imkan doğrultusunda hile yapma konusunda ittifak içerisindedirler. Bu konuda ihtilaf yok. Yalnız diyor ahdi bozmak ya da emanı bozmak bunun içine girmez diyor. Yani bu noktada böyle bir hileye giremezsin. Adama söz vermişsin ya da adama eman veriyorsun. Gel sana dokunmayacağım, seni öldürmeyeceğim. Sana eman veriyorum. Gel bizim işte yurdumuza ya da gel paranı al vereceğiz sana diye. O şekilde yani eman veriyorsun. Tamam öldürmeyeceğiz, dokunmayacağız. Sonra geldikten sonra başkasını ayarlıyorsun. O onu öldürüyor. Bu şekilde caiz olmuyor. Çünkü sen ona söz vermiş oluyorsun. Ama onun haricinde mesela Kâb bin Eşref'in öldürülmesinde olduğu gibi adamı kandırıp öldürebilirsin. Nasıl kıssası? Ondan şöyle yani kısacası Kâb bin Eşref'i öldürmeye giden Muhammed bin Mesleme dedi ki yani biz bu adamın peşine takıldık. Kazdı Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu adam bizden sadaka istiyor. Sadaka sebebiyle de bizleri çok yıprattı, yordu. Senden biraz borç istiyorum dedi. Buğday falan, buğday ve arpa mı artık birkaç yük, böyle hayvan yükü borç istiyorum diye ondan istiyor. O da tamam diyor, vereceğim diyor. Malzemeyi almaya gelirken diyor arkadaşlarımla beraber geleceğim diyor. Haberin olsun. Böylece de birkaç kişiyi de ayarlıyor. Ta ki onlar da geldiği zaman öldürmeye, yani adam manzaraya çakmasın. O arkadaşlarım da yardım etmeye gelecek. Tabii onlar da benimle aynı görüşteler. Onlar da sıkıldılar bu sadaka ödemekten şu bu. Tabii diyor ki Kâb bin Eşref ben bunun karşılığında rehin isterim diyor. O da diyor ki bana kadınlarınızı vereceksiniz diyor. Kadınlarınızı rehin olarak vereceksiniz. Muhammed bin Mesleme diyor ki böyle bir şey olmaz diyor. Sen Arapların en güzelisin diyor. Bizim kadınlarımız sana yakışmaz olmaz diyor bu böyle bir teklif. O zaman çocuklarınızı diyor bana rehin verin diyor. O da bizim için çok büyük bir ağır olur diyor. Yarın öbür gün çocuk büyüdükten sonra birisiyle bir sorun yaşar. Ona derler ki senin baban seni rehin olarak koymuştu. Bir yük arpa için. Onun için hakaret olur. Biz en iyisi sana silahlarımızı getirelim diyor. Silahlarımızı rehin olarak verelim. Böylece de silahla da gelince manzaraya çakmasın. Yani kaçmasın onlardan. O da tamam diyor. Bir de gece vakti ayarlıyorlar falan. Akşam vaktinde ta ki gündüz Yahudiler var. Operasyon başarıyla belki sağlanmaz ve hatta öldürmüş olsalar da oradan kurtulmak zor olur. Diyorlar ki akşam vakti, gece vakti sana gelelim. O zaman müsait oluruz. O da tamam diyor. O şekilde işte akşam vakti onun yanına 5 kişi olarak gidiyorlar. Onu çağırıyorlar. Evinden iniyor. Tabi mahalle Yahudilerle dolu. Evinden iniyor. Muhammed bin Mesleme diyor şöyle biraz yürüsek diyor seninle. Hatırlıyor musun işte mazide şöyle şöyle yapmıştık, böyle böyle etmiştik diye aslında onu biraz da uzaklaştırıyor. Bedenin ne güzel kokuyor diyor. Güzel bir koku sürünmüşsün. Evet diyor bende Arapların en güzel kadını var diyor. Daha yeni evlendim diyor. İşte başını koklayabilir miyim diyor. Tabii ki diyor başını koklarken tabii tam fırsat olmuyor. Ya felaket bir koku çok güzel diyor. Bir daha diyor bana koklatır mısın diyor. Tabii ki başını eğiyor. O esnada fırsat buluyor tam kafasını kavuruyor. Ondan sonra haydi öldürün diye bağırınca oradaki Müslümanlar 5 kişi ne yapıyorlar? O kişiler onu öldürüyorlar. Sonra oradan tekbir getirip kaçıyorlar. Tabii Yahudiler inene kadar onlar olay yerinden uzaklaşmış oluyorlar. Yani bunun gibi böyle hileler İslam'da vardır. Yapılabilir tabii buna da zeka, akıl gerekiyor. Bunun için de düşünmek lazım. Yani bu düşmanı her seferinde aynı yöntem ile gidip saldırmak değil de Her seferinde değişik yöntemler uygulamak çok önemlidir. Bazen bir ameliyenin başarılı olmaması taklidi olarak aynı yöntemi uygulamaktan kaynaklanıyor. Ya mesela örneğin sürekli BM aynı yerden atılıyor, sürekli havan aynı yerden atılıyor. Aynı yol kullanılıyor, aynı üslup, aynı tertip. Düşman iyice ne yapıyor? Öğreniyor. Gerekirse ne yapıyor? Tedbir alıyor. Ama her seferinde bir şey geliştirince düşmanı hiç beklemediğin yerden yakalarsın. Hem düşmanı çok daha fazla korkutursun, hem yıpratırsın, hem de beklemediği bir anda, gaflet anında ona büyük darbeler indirebilirsin. Başka bir konu, yakın düşman varken uzak düşmanla savaşmak doğru mudur, caiz midir? Yakınımızda düşman varken biz onu bırakıyoruz, uzak düşman ile savaşıyoruz. Günümüzde de bazıları böyle bir mesele getiriyorlar ve diyorlar ki bizim yakınımızda bu mürtetler, bu kafirler varken onları bırakıp Amerika ile, İsrail ile veyahut da NATO ile savaşmak doğru mudur diye. Asıl olan tabi alimler diyorlar ki asıl olan yakın olan kişilerle savaşmaktır İslam'da. Çünkü Allah-u Teala قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ diyor. يَيُّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا Ey iman edenler قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ Size yakın olan kafirlerle diyor savaşın. Asıl olan yakın olan kişiyle savaşmaktır. Gidip uzaktakiyle savaşmak değil. Ancak durumlar değişirse ve uzaktaki kimseyle savaşmak zaruret olursa ya da maslahat açısından daha önemli olursa o zaman yakındaki kişi bırakılıp uzaktaki kişiyle ne yapılabilir? Savaşılabilir. Günümüzde bazı bölgelerde mürtetlerle, tağutlarla savaşamıyorlar ve hatta savaştıkları zaman imkan ve güç olmadığı için onu başaramayacaklar. Bunu görünce ne yapıyorlar? Uzaktaki yani aslen bu düzenleri kuran, bu tağutları başa geçirip onları ayakta tutan asıl Amerika ve bu NATO güçlerine karşı ne yapıyorlar? Savaşıyorlar ve diyorlar ki eğer Amerika ve NATO güçleri ve hatta Amerika özellikle çökerse Allah'ın izniyle bu tağuti güçler de çok fazla dayanamazlar. Ya da örneğin o Amerika mesela kuvvetleri yurdumuza girmişse yakınımızda olan o mürtet olan askerlerle değil direkt Amerikan askerleriyle savaşıyoruz. Onlarla savaştığımız zaman mecburen bu mürtet hükümetler Amerika'nın aslında siyasetini tatbik ettikleri için Amerikan askerlerini korumak zorunda olacaklar. Böylece onlarla da savaş başlatılacak ve böyle olunca da halkın önünde şu meşruluk ortaya çıkacak. Yani aslan bu mücahitler Amerikanlara karşı savaşırken baktılar ki bu askerler Amerikanları savunuyorlar, onları koruyorlar. O yüzden mücahitler onlarla da savaşmaya başladı. Böylece askerlerin, o mürtet askerlerin gerçek çehresi ortaya çıkmış oluyor. Mürtet oldukları da halkın gözünde daha iyi belli olmuş oluyor. Ama bu gibi durumlar oluşmadan, o halkta da o bilinç olmadan direkt gidip askerle savaşınca pek fazla bir başarı gelmiyor. O zaman halktan büyük tepkiler geliyor ve deniyor ki mücahitler denen kişiler işte bizim Müslümanları öldürüyorlar, askerleri öldürüyorlar. Neticede vatanın çocukları, vatanı koruyan Yunan'a karşı, İsrail'e karşı belki mesela vatanı koruyan askerleri, Mehmetçikleri öldürüyorlar diye cahil olunca ne yapmıyorlar? Cihadın meşruluğunu anlayamıyorlar ve de destek vermiyorlar. İşte bu maslahatlar, mefsedetlere bakılır. Hangisinin daha fazla zararı olduğu bakılır. Ona göre bu ne yapıyor? Değişiyor yani. Ulema buna karar veriyor. Kiminle savaşılacak? Yakın olan düşmanla, uzak olanla mı? Uzakla savaşmasının bir delili de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Haris bin Ebi Dirar'ın ona Resulullah Efendimiz'e karşı ordu topladığı, savaşmak için hazırlık yaptığı haberini alınca aleyhissalatü vesselam bir seriyeyle onun üzerine ne yapıyor? Saldırıyor ve onu ortadan kaldırıyor aleyhissalatü vesselam. Halbuki diyorlar ki alimler daha yakında düşmanlar varken bu uzak olan bu düşmanı aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Gidip onunla savaşmıştır. Niye? Çünkü onun zararı daha fazladır. Evet, sefere çıkma konusuna gelince yani sefere olsun ve de savaşa Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam perşembe günü savaşa çıkmayı seçerdi. Dolayısıyla perşembe günü ameliyelere gitmek, özellikle perşembe günü gidilmesi ya da bir sefere çıkacaksa perşembe günü çıkması sünnettir. Kâb bin Malik diyor ki: "En-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem haraca yevmel hamis fi gazveti Tebuk ve kana yuhibbu en yahruca yevmel hamis." Aleyhissalatu vesselam diyor Tebuk seferine, diyor Tebuk savaşına perşembe günü çıkmıştır. Sefere perşembe günü çıkmayı da ne yapardı? Severdi diyor. Evet. İslam daveti ulaşmış olan kafirlere bildirmeden onlarla savaşabilir miyiz? Evet, cevap, savaşabiliriz. Eğer İslam daveti onlara ulaşmışsa biz size saldıracağız veya bundan sonra aramızda savaş vardır diye ilan etmeden bile ne yapabiliriz? Onlara saldırıp onlarla savaşabiliriz. Delil Abdullah bin Ömer diyor ki: "Agara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an bani ala bani el-mustariq ve hum garuna fekatele mukatiletehum ve sebe zararihim." Bani el-mustariq adında Araplara aleyhissalatü vesselam gafletteyken haber vermeden ne yapmıştır? Saldırmıştır, erkeklerini öldürmüş, kadın ve çocuklarını tebi olarak yani köle olarak almıştır diyor. Bu delil bize şeyi gösteriyor. Ansızın yani özellikle davet ulaştırdığımız kafirlere ansızın saldırabiliriz. Tabi bu hepsi ne içindir? Cihadu talep. Yani bizler onların diyarlarına girdiğimiz zaman, gittiğimiz zaman savaşırken. Ama yok adamlar bizim diyarımıza saldırmışlarsa onlara tebliğ yapmadan, onlara uyarmadan, herhangi bir davet götürmeden direkt bunlarla savaşabiliriz. Çünkü onlar bize karşı ne yapmışlar? Saldırıya geçmişler. Vatanımızı, toprağımızı işgal etmişler. Bunlara karşı direkt davetsiz ne yapabiliriz? Savaşabiliriz. Ama bu söylediğim şey nedir? Talep savaşı. Yani bizim devletimiz var ve kafirler bize saldırmazken mesela Kore'ye sefer düzenleyeceğiz. Onlarla o kafirlerle savaşacağız. Tabii onlarla savaşa girerken davet götürmüşsek onlara haber vermeden artık aramızda savaş vardır demeden direkt gidip ne yapabiliriz? Saldırıya geçebiliriz. Tabii bu hadiste az önceki hadiste Benin Mustaniq rivayetinde alimler diyorlar ki bu günümüzde özellikle cihadı böyle kötü gösteren, dini çarptıran kimseler şöyle söz getirirler. Diyorlar ki işte biz Batı'ya ve Amerikanlara davet götürmemiz onlarla savaşmamızdan daha hayırlıdır. Onlara anlatalım, nasihat edelim, niye onları öldürüyoruz, niye onların kanını döküyoruz diye bu şekilde insanların kafasını ne yapıyorlar, karıştırıyorlar. Halbuki günümüzde Müslümanları katleden, İslam şeriatını engelleyen, dünyanın neresinde olursa olsun İslam biraz parlamaya başladı mı ona karşı duran, savaşıp onu ortadan kaldıran kimdir? Avrupa ve Amerika'dır. Özellikle Avrupa İngilizleri zaten herkes tanıyor. Eskiden beri siyasetleri sürekli İslam nurunu söndürmeye yönelik bütün imkanlarını seferber ediyorlar. Ve İngiltere zayıfladığı zamanında Amerika o sancağı elinden aldı. Ve bugün özellikle Amerika tabi Batı'yı da yanına almış, mürtetleri de yanına almış. Dünyanın neresinde olursa olsun, ister halk fakir olsun, ister zengin olsun, ister zayıf olsun, ister güçlü olsun, ister orada Amerika maslahatı olsun, ister olmasın, İslam nuru biraz parlamaya başlayınca hemen o nuru söndürmek için kuvvetlerini seferber eder, paralarını o noktada harcar ve o şekilde İslam'ı, şeriatı engellemeye kalkışır. Tabii ki bunlarla savaşmak nedir? İmandan sonra İbn-i Teymin dediği gibi en vacip olan amellerden birisidir. Ve bu kimseler zaten davet de gitmiştir aslen. Ama davet gitmese dahi bunlarla savaşmak nedir? Dinimizin emridir. Çünkü onlar şu anda saldırgan konumdalar. Başka bir konu başı. Küfür öldürmekten daha beterdir. Yani küfrün hakim olması öldürmekten nedir daha şiddetlidir. Allah-u Teala bir ayeti kerimesinde وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتِلِ diyor. Fitne öldürmekten daha beterdir. Buradaki fitneden kasıt şirk ve küfürdür. Şirkin yayılması, küfrün yayılması insanları öldürmekten daha beterdir. Yani o insanları öldürsen, şeriat varken o insanları öldürsen oraya götürüp şirki yaydıktan sonra öldürmesen dahi öldürülmeleri daha hafiftir, şirk daha kötüdür. İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh diyor ki اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اَبَاحَ مِنْ قَتْلِ النُّفُوسِ مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ فِي اِصْلَاحِ الْخَلْقِ İnsanların ıslahı için, insanların düzelmesi için, o küfürden, o zulümden kurtulmaları için ne kadar öldürme gerekiyorsa Allah-u Teala bütün o öldürmeyi mübah kılmıştır. Dolayısıyla bir insanı küfür ile hayatta bırakmak, onu öldürmekten nedir? Çok daha beterdir. Çünkü öldürdüğün zaman bu dünya hayatı bitiyor. Onun için zarar nedir? Sadece dünya hayatının bitmesidir. Zaten ebedi bir ahiret var. Ve her halükarda ölecektir. Ama bir insanı dinsiz kıldığın zaman Allah korusun, dinden, İslam'dan uzak kıldığın zaman sen hem dünyasını harap ettin hem de ebedi olan ahiretini harap ettin. O yüzden İbnül Kayyim rahmetullahi aleyh diyor ki biz şeriata yemekten, içmeden ve hatta nefesten daha çok muhtacız diyor. Düşün yani bizim şeriata olan ihtiyacımız yemeden, içmeden ve nefesten. Çünkü diyor kişi yemek yemezse veyahut da su içmezse Ve hatta nefes almazsa ne olur? Nefes almazsa ölür. Sadece bedeni helak olur bu dünyada. Ama şeriat olmazsa hem dünyada hem de ahirette ebediyen bir helak vardır. O yüzden küfrün yani ortadan kalkması için ne kadar savaşılması gerekiyorsa o kadar savaş vardır dinimizde. Ve bu savaş aslında nedir? Rahmettir. Ve o küfür ehlinin öldürülmesi de aynı şekilde rahmettir diğer geri kalan insanlara. Düşünün bir fiye var. Bunların sayısı belki nedir? 2000 ve 3000 kişidir en fazla. Ve bu zorba olan fiye, bu kafir olan fiye koca 70 milyonluk insanı ne yapıyorlar? Yönetiyorlar. Küfrü hakim kılıyorlar, ifsad ediyorlar. Televizyonlarla, okullarla, kitaplarla, dergilerle, gazetelerle, basın yayınla, her türlü imkanlarıyla hatta Müslümanların imkanlarını küfrü yaymada kullanıyorlar. Mücahitleri hapishanelere atıyorlar. Kafirlere peşkeş çekiyorlar memleketi. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerini çalıp çırpıyorlar, kafirlere yediriyorlar. Altı üstü 2000 kişi. Ve bu 2000 kişi halkın yaşantısıyla oyun oynuyorlar resmen. İşte bu 2000 kişinin öldürüldüğü zaman, öldürülse ve yerine 2000 mücahit, 2000 Müslüman hakim oldu mu o devlete? O devlette şeriat hakim olur. O devlette rahmet olur. Oradaki zenginlikler, Müslümanlar ne yapar? Faydalanırlar. O yeraltı, yerüstü zenginlikleri Allah'ın dininin yayılmasında kullanılır, harcanır. Böylece bakarsın, her zaman fesat olan bir şey, o insanların öldürülmesiyle ıslaha dönüşmüştür. Dolayısıyla o fesat olan şeyi kaldırmak için ne kadar insan öldürmesi gerekiyorsa, o kadar öldürmek insanlar için ve Müslümanlar için nedir? Rahmettir. Evet, cihada bu gözle bakmak gerekiyor. Bazı münhezim, hezimete uğramış olanlar, yani niye kanlar dökülüyor, niye insanlar öldürülüyor, niye böyle kardeşim anlatın, tebliğ edin, işte nasihat edin, barış içerisinde yaşayalım, yok işte hoşgörü olsun, yok bilmem ne, bunlar hepsi fasafiso, bunlar küfre ne yapıyorlar? Fırsat veriyorlar. Evet, asıl olan bu kafirlerin ortadan kalkması nedir? Rahmettir. Yani. Evet, başka bir konu başlığı. Kişi bir yeri kast ediyorsa, bir yere saldırmak, oraya sefer düzenlemek kast ediyorsa, sünnette yani ve ihtiyaç da tabii varsa sünnette başka bir yere gidecekmiş gibi ima etmek, göstermek. Nedir sünnettir? Kâb bin Malik diyor ki, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, قَلَّمَا يُرِيدُ غَزْوَةً يَغْزُوهَا اِلَّا وَرَّ بِغَيْرِهَا. Çok azı müstesna. Genelinde diyor, bir yerlere aleyhissalatü vesselam gazve düzenlemek istiyorsa, sanki başka bir yere gidecekmiş gibi ima ederdi, işaret ederdi, fakat o tarafa ne yapardı? Gidip saldırırdı. Örnek veriyorum, mesela aleyhissalatü vesselam mesela Mekke'ye saldıracak aleyhissalatü vesselam. Ne yapıyor? Sanki Bahreyn tarafına sefere girecekmiş gibi hep oralara böyle şey yapıyor, işaret ediyor ya da ona göre sanki böyle bir hazırlığa giriyormuş gibi, böyle uzak bir yere gidilecekmiş gibi ya da işte o taraflara gidildiği zaman şöyle olur böyle olur, millet ne zannediyor? Yani şu memleket olabilir, yani söylemiyor nereye gazbe gidilecek. Bunda çok hikmetler vardır. Bir, o kimsele bu sırrın açığa çıkmaması, Müslümanlar arasında yayılmaması, nereye gidiyor? Tabii açığa çıktı mı biri diğerini anlata anlata bütün kafirlere ne yapıyor? Haber gidebiliyor. Ve o kafirler yolda o Müslümanlara tuzak kurabilirler. Kemine düşürebilirler. İkincisi, o savaşacağı bölgeye haber gittiği zaman onlar ona göre hazırlığa girip ne yaparlar? Ona göre savaş hazırlığına girerler. Böylece savaştıkları zaman fazla bir başarı elde edilmez. Ama bilinmeyince hem kemine düşmekten daha yani emin olurlar Müslümanlar. Yani aslen batıya gidecekler, doğuya gidecekmiş gibi hareket ediyorlar. Hatta orduyu gerekirse mesela aleyhissalatü vesselam doğuya doğru harekete geçirir. Bir müddet biraz ilerledikten sonra döndürerek batıya doğru ne yapar? İstikamet verilmiş. Böylece haber ne yayılıyor? Doğuya doğru bir sefer yapacak. Artık Allah'ım olsa olsa falan yerdir diye bu şekilde haber yayılıyordu. Hem Müslümanların kemiğine düşmesinden hem de gideceği saldıracağı düşman da hazırlıksız ani yani bir baskın olacak şekilde aniden ne yapardı? Baskın olurdu. Mekke seferi de mesela böyle olmuştur. Aleyhisselatü vesselam çok gizli tutmuştur. büyük bir ordu hazırlayıp Mekke'nin üstüne yürüdüğü zaman Mekke halkı hazırlıksız olarak yakalanmıştır. Ve bir hazırlığa giremeden Aleyhisselatü Vesselam'a mecburen teslim olmuş ve bu şekilde çok az kan dökülerek ne yapılmıştır? Mekke fethedilmiştir. Dolayısıyla böyle bir taktiği de mücahitler kullanmasında çok fayda vardır. Biz falan yere ameleye gideceğiz diye belki bir iki gün, üç gün, beş gün önceden haber yayılıyor. Gerekirse bu casusların kulaklarına gidiyor. Hem o gidecek olan mücahitler kemin alabilirler. Hem de gerekirse düşmanın kulağına da gitti mi ona göre tedbirini alır ve yani o yapılacak olan ameliye pek başarılı olmaz. O yüzden bunu gizli tutmak gerekiyor. Ya da sadece katılacak olan ve sır açığa çıkarmayacak olan kişilere ne yapılabilir? Anlatılabilir. Evet, son konu Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir hadiste اُوْتِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْتَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِ benden önce bir peygamberin verilmediği beş şey bana verilmiştir. Beş şeyden şunu sayıyor. نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتُ الْاَرْضُ لِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا hadis devam ediyor. Ben bir aylık mesafeden korkuyla muzaffer kılındım, yardım edildim. De yeryüzü bana hem mescid hem de temizlenme vesilesi kılmıştır. Devam ediyor hadis. Tabi hadiste şey var. Ganimetler önceki ümmetlere helal kılmazken bana helal edilmiştir. Buradaki hadiste diyor ki bir aylık mesafeden korkuyla yardım edildim. Alimler diyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam hayattayken aralarında bir mesafe varken bile Aleyhisselatü Vesselam'dan korkuyorlardı. Ordusuyla beraber yani gelecek, bizleri öldürecek diye. Halbuki bir aylık mesafe olsa dahi uzak yani olsalar dahi korkanlardı. Ya da Aleyhisselatü Vesselam'ın yola çıktığı duyulduğu zaman bir ay önceden ne yapıyorlardı? Korkmaya başlıyorlardı. Tabi burada Aleyhisselatü Vesselam bir aylık mesafe diyor çünkü o zaman Aleyhisselatü Vesselam döneminde düşmanıyla arasındaki en fazla mesafe bir aydı. Geri kalan mesafeler daha kısaydı. Dolayısıyla en fazla mesafedeki olan kimseler bile Aleyhisselatü Vesselam'dan korkuyorlardı. Burada bazı alimler diyorlar ki bu yani sadece Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiş olan sadece bir özellik midir yoksa bütün ümmetine verilmiş olan bir özellik midir? Sahih görüşe göre, kuvvetli görüşe göre bu hem Aleyhisselatü Vesselam'a hem de bütün ümmete, kıyamete kadar İslam ümmetine verilmiş olan bir özelliktir. Tabi gerçek sadık olan o Müslümanlar, o mücahitler olduğu zaman uzak mesafelerdeki kafirler ne yaparlar? Yani aylarca olacak belki mesafedeki olan kafirler bile ne yaparlar? Korkarlar. Allah-u Teala bu şekilde ne yapıyor? Bu ümmete destek veriyor. Çünkü bu ümmet o değerli olan peygamberin ümmeti olduğu için, Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olduğu için Allah-u Teala bu ümmete de değer vermiştir ve onlara korkuyla yardım etmiştir. Bunu günümüzde de elhamdülillah görüyoruz. Birçok yerde küfür kuvvetleri çok sayı bakımından çok fazla, işte silah bakımından çok fazla olmalarına rağmen bir avuç mücahide karşı ne yapıyorlar? Çoğu zaman korkuyorlar. Çoğu zaman hatta oturup ağlayanlar, kaçanlar, hezimete uğrayanlar yani bu korku sebebiyle hezimete uğrayanlar, silahı bırakıp kaçanlar yani defalarca görmüşüzdür veyahut da şahit olmuşuzdur veya duymuşuzdur. Böyle bir gerçek vardır. Bu da Allah-u Teala'nın bizlere olan nesidir? İkramıdır. Rabbim bu sıfatta olan mümin kullarından eylesin. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.
فهو درب به ترقى به تحيا عالما حرا فخور
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور